Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1403, Hicri Kameri 8 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 7 Şubat 2025 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Şafak'ta 10 Gün Özel Programı, İbn Sina ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Felver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberin Filistin mesajında nehirden denize kadar Filistin topraklarıdır ifadeleri yer aldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı Kahire Filistinlilerin transfer planının bir parçası olmayacağını belirtti. Gazze'deki yerinden edilmiş insanlar tarif edilemez zor durumlarda. Amerika'da Trump'ın Filistin karşıtı tutumları nedeniyle protestolar tırmanıyor. Ve Cumhurbaşkanı Pezeşkian nükleer silah İran İslam Cumhuriyeti'nin doktrininde yer almıyor açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin resmi web sitesi Filistin ile ilgili bir mesaj paylaştı. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin resmi web sitesi hamenei.ir sosyal medya hesabı üzerinden Filistin ile ilgili bir mesaj paylaştı. Mesajda nehirden denize kadar tüm Filistin toprakları Filistin halkına aittir denildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Filistinlerin zorla tahliyesi konusunda Amerikan Başkanı'nın tartışmalı planına karşı çıkması doğrultusunda Kahire'nin Filistinlerin transfer planının bir parçası olmayacağını duyurdu. Fars Today'in İsna'dan naklen verdiği haberde Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe akşamı yayınlanan bildiride Kahire Filistinlilerin transferi için hiçbir önerinin parçası olmayacak ve Filistinlilerin bu şeritten çıkışı olmadan Gazze şeridinin yeniden inşası için ortaklarıyla işbirliği yapacak ifadesi yer aldı. Bildiride Kahire'nin Filistin davasını yerinden etme yoluyla ortadan kaldırmayı amaçlayan her türlü öneri veya düşünceyi reddettiğini vurgulanarak bazı Siyonist yetkililerin Amerikan Başkanı Trump'ın planı ve Filistinlerin Mısır ve Ürdün'e transferi hakkındaki açıklamaları uluslararası hukukun açık ve bariz bir ihlalidir ve hesap verebilirliği gerektirmektedir ifadesine dikkat çekildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada Filistinlilerin şeritten çıkışı olmadan Gazze şeridindeki koşulları ve durumu iyileştirmeye yönelik programların uygulanmasını talep etti.
Gazze Kurtarma ve Yardım Kuruluşu sözcüsü evlerine dönen evsizlerin, enkaz altında kalan şehitlerin cesetlerinin yanında yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. Gazze Kurtarma ve Yardım Kuruluşu sözcüsü Mahmut Basal, evsizlerin durumunu feci şeklinde nitelendirerek imkanların yetersizliği nedeniyle her an felaketin daha da arttığını söyledi. Parsudey'in Fars Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Basal, İsrail rejimi ordusunun insani protokollere uymadığını ve bu rejimin Gazze'ye ekipman sokma konusunda oyaladığını ve engel olduğunu söyledi. Mahmut Basal şimdiye kadar Gazze'ye hiçbir prefabrik ev ve ağır enkaz kaldırma ekipmanı girmediğini ve arabuluculardan İsrail'i enkaz kaldırma ekipmanı ve yakıtın Gazze'ye girişini sağlamaya zorlamak için derhal harekete geçirmelerini istedi. Gazze Kurtarma ve Yardım Kuruluşu sözcüsü sözlerinin devamında Gazze'nin kuzeyindeki sakinler evlerine döndükten sonra cesetlerle birlikte yaşamak zorunda kalıyorlar. Gazze'nin kuzeyindeki bir evin altında 38 ceset gömülü ve bunların çıkarılması mümkün değil. Gazze'deki insani durum kötü ve İsrail'in inadı nedeniyle hayat durma noktasına geldi ifadesine dikkat çekti. Mahmut Basal, El Mesire televizyonuna verdiği röportajda Gazze'de insanların hayatı bir azaptır ve işgalciler sakinlerin çadır kurması için bile yer bırakmamışlardır dedi. Basal'ın ifadesine göre İsrail rejimi ordusu Gazze'yi bir toprak yığınına çevirmiş ve 14 bin şehit cesedi hala binaların altında gömülüdür. Birleşmiş Milletler raporuna göre Gazze'de 50 milyon tondan fazla enkaz bulunmaktadır ve bu enkazın kaldırılması 21 yıl sürmektedir. Birleşmiş Milletler bir raporunda eğer 100 kamyon her gün enkaz kaldırma işini yaparsa bu işin 15 yıl süreceğini ve yaklaşık 1.2 milyar dolara mal olacağını açıkladı.
Amerika'daki Filistin yanlısı hareketin önemli isimleri Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik son dönemdeki tutumunu kınadı. Amerika'daki Filistin yanlısı hareketin önde gelen isimleri Trump'ın Amerika'nın işgal altındaki Batı Şeria'yı işgal etmesi gerektiği yönündeki son açıklamalarına şaşkınlık ve öfke duyduklarını güçlü bir şekilde dile getirdiler. 2024 Amerikan seçimlerinde Harris, Trump veya herhangi bir adayı desteklemeyi reddeden bağlantısızlar hareketi olarak adlandırılan hareketin lideri Leyla El Abid, Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze halkının bölgeyi terk edip başka yerde yaşamaktan başka çaresi olmadığı yönündeki son açıklamalarından dolayı derin bir şok, öfke ve hiddet duyduğunu ifade etti. Biden ve Trump yönetimlerinin Filistin meselesine özellikle de Gazze'ye yönelik politikalarının kınanması gerektiğini vurgulayan El Abid, Trump'ın tutumları ve Gazze şeridinde etnik temizlik çağrısı felaket niteliğindedir dedi. Öte yandan El Cezire televizyonu Amerikan Arap Ayrımcılık Karşıtı Komitesi İcra Direktörü Abir Eyyub'un Amerikan Başkanı'nın açıklamaları akıl dışı, bu sözler kolayca reddedilmemeli ifadesini aktardı. Amerikan Merkezi İnsan Hakları Örgütü'nün direktörü Raad Sharar da Trump'ın Gazze'nin boşaltılması ve bölgedeki Amerikan hakimiyeti hakkındaki açıklamalarını aynı televizyon kanala verdiği röportajda sert bir dille kınayarak Başkan Trump'ın Gazze'nin mülkiyeti konusundaki hayal ürünü açıklamaları uluslararası toplumun İsrail ve Amerikan liderlerinin hesap verebilirliğine yanıt vermesi gerektiğinin altını çiziyor açıklamasında bulundu. Jarar sözlerinin devamında Amerika'nın İsrail'in bölgedeki soykırım ve etnik temizliğine ortak olması yalnızca Filistin için değil aynı zamanda dünya barışı ve uluslararası düzen içinde bir tehdittir ifadesinin de altını çizdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, biz nükleer silah peşinde değiliz. Bu İslam devrimi liderinin fetvasıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin doktrininde masum insanların katledilmesi asla kabul edilemez dedi. Pars Today'in İrib'den naklen verdiği habere göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İslam devrimi zaferinin 46. yıl dönümü münasebetiyle yabancı büyükelçi ve diplomatlar ile buluştu. Pezeşkian burada yaptığı konuşmada İslam devrimi zaferinin ardından İran'da yaşanan olaylara değinerek o dönemde ülkemizde çok sayıda suikast düzenleyenler bizi terörizme destek vermekle suçluyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian devrim zaferinden kısa bir süre sonra bize savaş dayatıldı. Çoğu ülke topraklarımızı işgal eden ülkeyi destekledi ve halkımızın inancı düşmanı topraklarımızdan kovmayı başardı ifadesini kullandı. İran'ın savaş veya huzursuzluk aramadığını vurgulayan Pezeşkian şunları kaydetti. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığımız gün İsmail Haniye Tahran'da suikasta uğradı. Oysa en başından beri sloganımız herkesle dostluk ve kardeşlik içinde ilişki kurmaktı. Dünyadaki adaletsiz medya her gün huzursuzluğun sebebinin İran olduğu haberleri servis ediyor, insan haklarından bahsediyor. Ancak dünyanın gözü önünde Gazze'de 14 bin masum çocuk ve kadın katlediliyor, hastaneler vuruluyor. Hangi insan hakları çocukların toprak yığınlarının altında gömülmesine izin verir?
Amerikan Başkanı'nın İran'a yönelik azami baskı politikasına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Moskova'nın Tahran'la işbirliğini güçlendireceğini, yaptırımların bu süreci engellemeyeceğini vurguladı. Trump, Salı akşamı İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdürme yönünde bir muhtıra imzalayarak İran Cumhurbaşkanı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Trump'ın İran'a karşı azami baskı çağrısına tepki olarak bu yaklaşımla İranlı dostlarımızla işbirliğimizi sürdürüyoruz dedi. Zaharova, Rusya ile İran'ın ülkelerinin halklarının çıkarları doğrultusunda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini sürekli olarak güçlendirdiğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze halkına ilişkin Amerikan Başkanı Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya yönelik açıklamaları Batı Asya bölgesinde gerginliğin daha da artmasına yol açacak ifadesine dikkat çekti. Zaharova sözlerinin devamında mevcut aşamada herhangi bir diğer hafifletici tedbirle ilgili demagojik, beyhude veya zalimane nitelikteki her türlü tartışma ve yorum verimsizdir ve sorunun çözümüne yardımcı olmayacaktır diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı stratejik işlerden sorumlu yardımcısı ve Irak Başbakanı bir araya gelerek iki ülke arasındaki önceki anlaşmaları takip etme vurgusu yaptı. Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştiren Muhammed Cevad Zarif, Perşembe günü Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile görüştü. Bu görüşmede taraflar çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin büyüyen seyrinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve İran ile Irak arasında yapılan anlaşmaların, özellikle de iki ülke cumhurbaşkanları arasında yapılan son ziyaretlerindeki anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladılar. Zarif ve Sudani ayrıca bölgedeki son gelişmeleri de ele alarak, bölgede istikrarın sağlanması ve güçlendirilmesi için çabaların koordinasyonu amacıyla çeşitli düzeylerde istişare ve temasların sürdürülmesinin önemini vurguladılar. Zarif'in Irak Meclis Başkanı Mahmud el-Meşhedani ile görüşmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Stratejik İşlerden Sorumlu Irak ziyaretinin bir diğer bölümünü oluşturdu. Zarif bu görüşmede iki ülke arasındaki parlamenter diplomasisinin önemini vurgulayarak Irak Meclis Başkanı'nın Tahran'a yaptığı son ziyareti çok önemli ve uygun bir zamanda gerçekleştiğini değerlendirerek iki ülke arasında çeşitli alanlarda heyet alışverişinin artmasının, işbirliğinin daha da gelişmesine ve genişlemesine yol açacağına eminim dedi. Irak Meclis Başkanı Mahmud el-Meşhedani de bu görüşmede ülkesine yaptığı son ziyareti çok başarılı bulduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle çok iyi görüşmeler yaptım dedi. El-Meşhedani bu görüşmelerde en önemli ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alındı diye ekledi. Taraflar İran ile Irak arasındaki stratejik ilişkileri vurgulayarak, İki taraf yetkililer arasındaki istişare ve görüşmelerin sürdürülmesi, bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi doğrultusunda çok önemli buldular.
İran Kültürel Miras, Turizm ve Sanatları Bakan Yardımcısı ve Vekili bu yıl çok sayıda dosya kaydettirerek İran'ın somut olmayan dünya mirası sıralamasındaki yerinin ilk kez 4. sıraya yükseldiğini belirtti. Ali Darabi, Şuşa'ya yaptığı ziyaretin ardından İran'ın somut olmayan dünya mirası sıralamasındaki yeri son 4 yılda 7.den 5.ye yükselmişti ve son aylarda yapılan çalışmalarla bu yer 26 dosya kaydettirerek dünya dördüncülüğüne yükseldi açıklamasında bulundu. Parsudeyn İran'dan naklen verdiği haberde Darabi son aylarda hikmethanenin dünya çapında tescil edildiğini işaret ederek İran'ı somut ve doğal mirastaki yerinin de 28 dosyayla dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını belirtti. İran Küresel Miras, Turizm ve Sanatları Bakan Yardımcısı sürdürülebilir turizm geliştirme ve kültürel mirası koruma gerekliliğini vurgulayarak Kuzistan gelecek yıl 4. Uluslararası Kültürel Miras Çoklu Ortam Üretimleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak ve bu önemli sergi bu eyaletin zengin tarihi ve medeni kapasitelerini daha fazla tanıtmak için bir fırsat sunuyor. Somut olmayan kültürel miras zamanla ve önceki nesillerden kalan kültürel ürünler ve süreçler olarak adlandırılır dedi.
İranlı kariler Endonezya'nın Jakarta İslam Merkezi'nde Kur'an okuyarak performans sergiledi. Parsudeyn İslami Kültür ve İletişim Kurumundan naklen aktardığı haberine göre Jakarta İslam Merkezi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Endonezya'daki kültür ataşeliği işbirliğiyle İranlı kariler bu merkeze katılarak Kur'an programları gerçekleştirdi. Öğrenci Müslümanlar Uluslararası Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarının birincisi olan Muhammed Fallah burada bu törende Kur'an okudu.
Kerbela'daki 6. Uluslararası İmam Hüseyin Aleyhisselam Yıllık Konferansı'nın oturum çerçevesinde İslam tarihinde Ehl-i Beyt Kur'an Ansiklopedisi başlıklı en büyük Kur'an ansiklopedisi tanıtıldı.
Ve Gazze halkının Trump'ın zorunlu göç planına tepkisi, Pezeşkiyan'ın OPEC üyelerinin birliği vurgusu, İsrail'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrılması, bir Amerika milletvekilinin Trump'ı azletme girişimi ve Lavrov'un Trump'ın tarifeleriyle ilgili açıklamaları geçtiğimiz günlerde haber bültenlerinin en önemli başlıklarını oluşturdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Behman 1403, Hicri Kameri 8 Şaban 1446 ve Miladi 7 Şubat 2025 Cuma. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1357'de İran halkı ve İslam devrimi ordusu bu devrimin rahmetli liderine olan bağlılıklarını gözler önüne serdi. Bugün milyonlarca devrimci halk rahmetli İmam Hümeyni'nin devrim geçici hükümetinin desteklenmesine yönelik çağrısına yanıt olarak İran'ın birçok kentinde geniş gösteriler düzenlediler ve diktatör rejiminin çökmesine dek mücadeleye devam edeceklerini vurguladılar. Hava kuvvetlerine mensup personel askeri üniformalarıyla İmam Hümeyni'nin huzuruna çıkarak İslam devrimiyle dayanışma içinde olduklarını ilan ettiler. İşte İslam devriminin zaferinden sonra hava kuvvetleri personelinin İmam Hümeyni ile İslam devriminin zaferi eşiğinde görüşmelerinin önemi sebebiyle Hicri Şemsi 19 Behmen günü İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Günü olarak adlandırıldı. 885 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Şaban 561 tarihinde Hicri Kameri 6. yüzyılda yaşayan Müslüman muhaddis, botanik eczacı İbn Rumi, günümüzde İspanya olarak tanınan Endülüs'te dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra hadis bilimini kendi dönemindeki muhaddisler ve bilim adamlarından öğrenen İbn Rumi, dini ilimlerle birlikte botanik dalında araştırma yapmaya başladı. Çeşitli bitkilerin özellikleri konusunda geniş araştırmalarda bulunan İbn Rumi, Mısır, Irak ve Hicaz'a gitti ve bu kentlerde bitkiler hakkında yine geniş araştırmalarda bulundu. Botanik, fıkıh, hadis konularında birçok eser kaleme alan İbn Rumi'nin birkaç kitabı Arap dilindeydi. Yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Şaban 1445 tarihinde Arap dünyasının tanınmış araştırmacı, alim ve yazarlarından Asad Haydar vefat etti. Şeyh Asadullah Haydar, Asad Haydar olarak bilinir. Irak'ta bir Şii alim ve araştırmacıydı. Hicri Kameri 1327 yılında Necef'te doğdu ve akademik çalışmalarını Ayetullah Hekim ve Ayetullah Hoy gibi Necef din ilimleri havzasından aldı. Şeyh Asad'ın Allame Emini ile etkileşimleri onu Ehl-i Beyt'in tarihi hakkında bilgi sahibi olmaya yöneltti. Hatta İmam Sadık ve Dört Mezhep kitabını yazdı. Kâşifel Gıta okulunda İmam Ali Aleyhisselam'ın türbesinin avlusunda ve evinde çalışma grupları düzenledi. Her akşam bilimsel tartışmanın sona ermesinden sonra Bagır Şerif Kureyşi, Seyyid Ali el-Beka gibi alimler ve Seyyid Dahil el-Baka evine gider ve kütüphanesinde okurdu. Eski kitaplarla dolu olan kütüphaneyi kullanırlardı. Şiir ve edebiyatla da uğraşan Esad Haydar, Necef Eşref Edebiyat Derneği'nin üyesiydi ve bilimsel ve edebi toplantılara ve kongrelere katılıyordu. İmam Sadık ve Dört Mezhep, Şeyh Esad Haydar'ın en meşhur eseri olup, Şii mezhebinin 6. imamı olan İmam Sadık Aleyhisselam kişiliğinin boyutlarına dair yeni ve kapsamlı bir analiz sunmaktadır. Diğer eserler arasında Dirilişinde Hüseyin ile İtham kafesindeki Şii, Kufe tarihi El-Mezhebi Caferiye bulunmaktadır. ...547 yıl önce bugün 7 Şubat 1478 tarihinde İngiliz filozof ve düşünür Thomas More dünyaya geldi. İlk başlarda hukuk fakültesinden mezun olup ardından parlamentoya giren Thomas More, İngiltere'nin dönem padişahının ilgisini çekti ve ondan Lord derecesini aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere. Türkiye yeme içme sektöründe çok pahalı ülke konumunda.
Milli Gazete.
Avro bölgesinin yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonun yarısı kadar.
Ve Aydınlık.
Fiyat artışları hız kesmiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Bekir 5 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde deprem yaralarını sarma, Karnemiz başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yıl dönümü geldi, çattı. 6 Şubat Maraş depremi 2023'teydi. Korkunç bir acıyla sarsıldığımız felaketin ikinci yıl dönümü. İlk bir yılda yaklaşık 320 bin konut depremzedelere teslim edilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı toplam hedef başta 650 bindi. Sonra Bakan Özhaseki 850 bin konut olarak telaffuz etti. 2 yıl sonra teslim edilen konut sayısı 200 bin. 2025 sonunda, yani 3 yıl sonra, hedef 420 bini yakalamak. Teslim edilen konut sayısı küçümsenemez diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Fakat sözler tutuldu mu, belirlenen ihtiyaç ve hedeflerle gerçekleşmeler uyumlu mu, notunu siz verin. Gelelim sorumlulara hesabının sorulup sorulmadığına. Hani deprem önlenemez ama yıkım ve can kayıpları önlenebilirdi ya. Hani geciken adalet, adalet değildi ya. Depremler 50 binden fazla cana mal oldu. Peki sorumlular hak ettiği cezaya çarptırıldı mı? Adalet Bakanlığı verilerine göre 2 yılın sonunda tablo şu. 2031 soruşturma dosyasından 1491 hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı. Bu davalardan 149'u karara bağlandı, 189 kişi hakkında çeşitli hapis cezaları verildi. Halen ilk derece mahkemelerindeki 1342 davada 1850 sanıktan 193'ü tutuklu yargılanıyor. Adaletin vaktinde yetişip yetişmediğini, yerini ne kadar bulduğunu artık siz verin notu. Bir de bağış şov meselesi notunuzu bekliyor. Depremzedeleri için söz verdiği bağışı yatırmayanlar olmuştu. Öyle böyle değil, fire büyüktü. Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen toplam para 115 milyar liraydı. 30 milyar lirasından haber yoktu. Bir kısım hayırsever canlı yayına bağlanıp yardım şovu yapmış, sonra da kaybolmuşlardı. Bir yaptırımı bulunmuyordu. Bağışladıkları parayı yatırmaya zorlayamıyordunuz. Yapılabilecek tek şey ifşa ve rezil etmekti. Yani utandırmaktı. O da tabii utanmaları varsa. Para dökerek yapamayacakları reklamı bedavaya getirmişlerdi. Yatırılan meblağın çoğu zaten kamu bankaları ve şirketlerinin söz verdiği rakamlardı. Dolayısıyla milletin parasının millete bağışmış gibi gösterildiğiyle kaldı. Gerisi yalan mı oldu? AFAD niye açıklamıyor? Bağış yüzsüzü, şovmenleri ifşa için daha ne bekleniyor? Anlaşılır gibi değil. Yatırılmayanlar böyledi. Bağış olarak yatırılan milyar liraların ne yapıldığı da bize söylenmedi. Karneyi doldururken değerlendirmenizi ona göre yaparsınız.
Ahmet Gürsoy 5 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde CHP tek başına aday açıklarsa başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'de siyaset olağan düzenlemeye de yol almıyor. İktidar yerel seçimlerden sonra yeni bir stratejiyle yol almak, hamle yapmak ve belki de bununla sonuç almak istiyor. Ancak yol ve yöntemde olması gereken düzenlemede anayasal hukuksal mantığa göre ilerlemiyor. Maalesef iktidar elindeki gücü kaybetme korkusuyla içine sindirilmediği demokrasiyi ve halk iradesini görmezden geliyor. Yarattığı siyasal, sosyal ve ekonomik bozgunun faturasını muhalefete zor kullanarak gene topluma kesmek istiyor. Çünkü muhalefetin toplumsal karşılığı var diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Muhalif siyasal önderlere, gazetecilere, siyaset adamlarına adliye ve kolluk gücüyle sindirme politikasına yöneldiniz mi? Elbette bu kararınızın yine siyasal bir karşılığı olacaktır. Nitekim seçmen iradesi meydanlarda bunun karşılığını veriyor. Tüm devlet bileşenlerini kendi hiyerarşisi içinde bir bütün görmek yerine ayrıştırarak yönetmek hem devletin kendisine ve hem de idarenin bütünlüğüne zarar vermektedir. Türkiye'de devlet bütünlüğü içinde devletin bir alt birimi olan belediyeleri kimin yöneteceğine seçmen iradesiyle halk karar veriyor. Ancak tepe yönetimi partisinden olmayan belediyeleri herkesin gözü önünde apaçık bir dışlama uyguluyor, iş yapamaz hale gelsinler istiyor. Hiç şüphesiz bu durum olağan siyasetin işlediği, seçimleri ve demokrasiyi kabullenmiş, hukukun bütün inceliklerine önem veren bir ülkede asla beklenmeyen bir durumdur. Son dönemde başta İmamoğlu ve Ümit Özdağ olmak üzere siyasetçilere ve gazetecilere yönelik sürdürülen hukuk garabeti bir psikolojik yıldırma operasyonu ile iç içe yürütülüyor. Kolluk kuvvetini göndererek gazeteciye ekranda program yaparken dışarı çağırıp gözaltına almak, muhalif bir partinin genel başkanını önce Cumhurbaşkanına hakaret deyip etrafını sararak lokantada yemek yerken yediğini boğazına tıkıp alıp gece yarısı Ankara'dan İstanbul'a taşımak, iktidarın zor kullanma ve psikolojik yıldırma operasyonu değilse nedir? Türkiye'de iktidar gücüyle estirilen bu olumsuz hava ve koşulların gittikçe zorlaşmaya başlaması haklı olarak ana muhalefet partisi CHP'yi hamle yapmaya zorluyor. CHP Cumhurbaşkanı adayımızı tüm partililerime sorarak belirleyeceğiz diye kendince bir ara çözüm üretmek ve yol almak istiyor. Bu normal. Normal olmayan demeyeyim de eksik olan diyeyim şudur. CHP tek başına seçimi kazanacaksa bunu kendi partililerine sorsun tabii. Ancak bir de diğer muhalefet var. Onlara da bir şey sorulması gerekmez mi? Dolayısıyla CHP'nin iyi niyetli aday belirleme çabaları yarın yeni bir tartışmanın ve kırılmanın başlangıcı olmaması gerekir. Bu durumda CHP tüm muhalefete kapı aralamalı değil midir? Evet, öyledir. Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bize gösterdi ki yönetme yetkisi tek kişide toplandıkça yönetim olağan çizgisinden sapıyor. Hatta iktidardaki tek kişinin salt devletin başı olmasının yanında bir de parti genel başkanı olması siyasal sistem ve kimlik karmaşası yaratıyor. İşte bu sebepledir ki gelişmiş demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede partili cumhurbaşkanlığı diye parti artı devlet başkanı güç birliğine dayalı temsil yoktur.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 5 Şubat tarihli Milli Gazete'de Ankara'dan Birileri başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Son günlerde oldukça sık duyduğumuz söylemlerden birini de Ankara'dan Birileri söylemi oluşturuyor. Açık söylemek gerekirse bu söylemi hiç duymak istemiyoruz. Dahası bu söylemden nefret ediyoruz. Çünkü Ankara'dan Birileri söylemi iyi niyeti değil, art niyeti yani kötü niyeti temsil ediyor. Ve yapılmak istenen bir araştırmanın, yapılmak istenen bir soruşturmanın Ankara'dan birilerinin devre girmesiyle yapılamadığını gösteriyor. Yani güçlerin açıkça korunup kollandığı gösteriliyor. Bu nedenle de Ankara'dan birileri söylemini duyduğumuz zaman tüylerimiz diken diken oluyor diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Peki kim bu Ankara'dan birileri? Pek tabii ki içimizden birileri. Yani ya ben, sen, o ya da biz, siz, onlar. Benim olmadığımı biliyorum. Senin olmadığını da biliyorum. Ama onun olup olmadığından emin değilim. Bizim olmadığımızı biliyoruz. Sizin olmadığınızdan da eminiz. Ama onların olup olmadığından emin değiliz. O ya da onlar Ankara'dan birileri söylemini en iyi anlatan tanımlamalar haline gelmiş bulunuyor. Ancak o ya da onların kim olduğu da açık ve seçik belli değil. Yani Ankara'dan birileri söyleminin net bir tanımı yok. Net tanımı yok fakat güçlülerin korunup kollandığı açık. Bu durum bize bir hadisi şerifi hatırlatıyor. Fakirlerin cezalandırıldığı ama güçlülerin korunup kollandığı dönemlerle ilgili bir hadisi şerif bu. Bu hadiste böyle günlerde helak olmayı beklememiz söyleniyor. Sanki helak olmaya doğru dolu dizgin gidiliyor. Fakir fukara suç işleyince hemen yakasına yapışılıyor. Ancak güçlüler bir suç işleyince Ankara'dan birileri devreye girip onların yakasına yapışılmasının önüne geçiyor. Böyle nereye kadar gidilebilir? Nereye gidileceğini hadisi şerif bize söylüyor. Helake doğru gidiliyor. Helake. Evet, Ankara'dan birileri söylemini hiç duymak istemiyoruz. Bu söylemin geçerli olmayacağı günlere özlem duyuyoruz. Güçlülerin de aynen güçsüzler gibi adalet önünde eşit olarak hesap verecekleri günlere ulaşmak istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsi Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, Şafak'ta 10 gün adlı özel sohbetimizde tekrar sizlerleyiz.
Sohbetimizin bu bölümünde yine sizlerle birlikte İran'ın ilerleme hikayesine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Yoksulun ortadan kaldırmak, İslam devriminin bir diğer başarısı olarak kabul edilir. İran İslam devrimi, zaferin ilk günlerinden itibaren ülkenin tüm alanlarındaki durumunu düzeltmeye çalışıyordu. İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin devrimci tedbirleri ve ileri görüşlülüğü, ayrıca onun devrimci dost ve arkadaşları ülkenin kalkınma ve düzenleme sürecini hızlandırdı. İmamın en önemli kaygılarından biri yoksullara ve mustazafların durumuyla ilgilenmekti. Bu yüzden kendisi her zaman mustazafların acılarını dindirmek için çaba gösteriyordu. Şehitler Vakfı, İnşaat Seferberliği, Üniversite Seferberliği, Konut Vakfı ve Yardım Komitesi gibi kurumların kurulması, İmam Hümeyni'nin yoksulluğu ortadan kaldırma konusundaki ileri görüşlülüğünü göstermektedir. Pehlevi rejimi döneminde halk, Pehlevi sarayının ve ona bağlı olanların lüks yaşamına, yoksullara kayıtsız kalmasına, yaygın yoksulluğa, toplumun çoğunluğunun asgari imkan ve hizmetlerden mahrum kalmasına ve benzeri olaylara şahit olduğundan, bu durumdan acı çeken özellikle yoksullar, İslam devriminin zaferi için çok çaba sarf ettiler. Bu nedenle toplumun yoksul kesimleri İslam devriminin zaferinde önemli ve geniş bir rol oynadı.
İmam Hümeyni toplumun yoksul kesimlerinin İslam devriminin zaferindeki rolü hakkında şöyle buyurmuştur. Zafer özellikle yoksul kesimlerin desteğiyle elde edildi ve şahlığın zalim eli ülkenin ve kaynaklarının üzerinden kısaldı. Ayrıca şunları da vurguladı. Fakirler ve muhtaç dindarlar devrimin yöneticileri ve sürdürücüleridir. Buna dayanarak İslam devriminin zaferinden sonra İmam Hümeyni'nin bu konudaki sözleri dikkate alınarak yoksulluğu ortadan kaldırmak ve toplumun yoksul kesimlerinin sorunlarını çözmek,
İslam devrimi yetkililerinin gündemine alındı. İmam Hümeyni'nin mustazaflara gösterdiği önem vasiyetnamesinde bu konuya değinecek kadar büyüktü. Öyle ki şöyle buyurdu. Cumhurbaşkanı ve meclis vekilleri toplumun mustazaflarının ve yoksullarının mahrumiyetini ve mazlumiyetini hissetmiş ve onların refahını düşünen bir sınıftan olmalıdırlar. Yoksulluğun acısını ve açların ve çıplak ayaklıların ızdırabını anlayamayan, zevk ve şehvet içinde yüzen zenginlerden ve toprak gasp edenlerden olmasınlar.
Değerli dinleyiciler, programımıza İran'da İslam devriminin zaferinden sonra yoksullukla nasıl mücadele edildiğini anlatarak devam edeceğiz.
Pehlevi rejiminin son 10 yılında düzenlenen etkinliklerden biri 2500 yıllık imparatorluk kutlamalarıydı. Ve bunun için 300 milyon dolardan fazla harcama yapılırken İran'ın ulusal kaynaklarının aşırı israfına yol açmıştı. O dönemde ülke nüfusunun yarısı köylerde ve büyük şehirlerin banliyölerinde yoksulluk, sefalet ve sıkıntı içinde yaşıyordu. Ülkenin çoğu şehir ve köyünde genel refahın ilk ve temel araçlarının ve halk için basit bir yaşamın asgari imkanlarından hiçbir izi yoktu. Tabii ki Pehlevi sarayı mensupları bu durumun ve halkın zorlu yaşam koşullarının farkındaydı. Örneğin 2500 yıllık kutlamalardan yıllar önce Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin ikinci eşi olan Süreyya İsfendiyari, bu konuda Tahran'dan bahsederek şöyle bir itirafta bulunuyor. Tahran'ın güney mahalleleri evlerde yıkanan çamaşırlar ve sokak hayvanları ile köpeklerin atıklarıyla kirlenen, üstü açık derelerden akan kirli sular insanlar tarafından tüketiliyor. Sakat çocuklar, aç kadınlar ve yaşlı adamlar evleri eve benzemeyen sokakların çamuru tam bir yoksulluğun hüküm sürdüğü ve şikayet etme gücü bile olmayan mahalleler.
Tahran Radyosu.
Pehlevi rejiminin halkın ekonomisi ve geçimi için belirli bir programı yoktu. Şatafatlı partiler ve saray mensuplarının yurt dışı seyahatleri için fahiş harcamalar yaparak ülke kaynaklarını kendileri için harcıyordu. İslam devriminden önce İran, Pehlevi döneminde sosyal adalet ve servet dağılımı konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıyaydı. Özellikle kırsal ve kenar bölgelerde toplumun birçok kesimi temel yaşam olanaklarından mahrumdu. Yoksulluk, işsizlik ve sosyal eşitsizlikler ciddi sorunlar haline gelmişti. Ancak Hicri Şemsi 1357'de İslam devriminin zaferiyle birlikte ülkenin sosyal ve ekonomik yapısında büyük bir dönüşüm yaşandı. Devrimin temel hedeflerinden biri sosyal adaleti sağlamak ve yoksulluğu ortadan kaldırmaktı. Yeni hükümet halkın temel ihtiyaçlarına odaklanarak altyapı geliştirmek ve iş olanakları yaratmak için kapsamlı programlar başlattı.
Devrimden sonraki yıllarda sağlık, eğitim ve kırsal bölgelerin kalkınma alanlarında büyük projeler başlatıldı. Yoksul bölgelerdeki çocuklar ve gençler için eğitim programları, sağlık ve tedavi hizmetlerine erişimi arttı ve hayır kurumları ve destekleyici kuruluşlar oluşturarak yoksulluğu azaltmaya yönelik etkili adımlar atıldı. Pehlevi dönemiyle karşılaştırıldığında kaynakların ve imkanların dağılımında önemli değişiklikler görüyoruz. Önceden en temel hizmetlerden yoksun olan birçok bölge artık su, elektrik ve gaz şebekelerine bağlandı. Ayrıca okuryazarlık oranı bu yıllarda önemli ölçüde arttı.
Devrimden önce istatistiklere göre İran nüfusunun yaklaşık %50'si yoksulluk içinde yaşıyordu ve birçok kırsal bölge su, elektrik ve sağlık gibi temel hizmetlere erişemiyordu. Ancak İslam devriminin zaferi ve İslam Cumhuriyeti sisteminin kurulmasıyla birlikte ülkenin sosyal ve ekonomik politikalarında önemli değişiklikler başladı. Devrimin temel amacı sosyal adaleti sağlamak ve eşitsizlikleri azaltmaktı. Bu doğrultuda yeni hükümet
çok sayıda program uyguladı. En önemli programlardan biri kırsal kalkınma projeleriydi. Resmi istatistiklere göre Hicri Şemsi 1357 ila 1400 yılları arasında 30 binden fazla köy su şebekesine bağlandı ve 20 milyondan fazla insan bu hizmetlerden yararlandı.
Eğitim alanında da önemli gelişmeler yaşandığını bilmekte fayda var. Bu alanda sunulan raporlara ve resmi istatistiklere göre ülkedeki okuryazarlık oranı Hicri Şemsi 1357 yılında yani 1978 yılında %54'ten Hicri Şemsi 1400 yılında yani 2021 yılında %85'in üzerine çıktı. Özellikle yoksul ve kırsal bölgelerde okuryazarlığın artması devletin eğitimde adaleti sağlama çabalarını göstermektedir. Ayrıca sağlık alanında sağlık ve tedavi merkezlerinin sayısı Hicri Şemsi 1357 yılındaki yaklaşık 10 bin merkezden Hicri Şemsi 1400 yılında 40 binden fazla merkeze yükseldi. Bu artış birçok ailenin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı. Resmi istatistiklerin gösterdiği gibi son yıllarda İran, gıda destek planı ve sürdürülebilir istihdam planı gibi projeler uygulayarak savunmasız gruplara yardım etmeye çalışmıştır. Ayrıca hayır kurumları ve sivil toplum kuruluşları da yoksulluğu azaltmada etkili bir rol oynamıştır.
Bugün İslam devrimi sayesinde İran'ın çehresinden ve en uzak sınır şehirlerinden ve köylerinden yoksulluk kaldırılmıştır. Ve İran kalkınma yolunda ilerlemekte ve hızla zirveye doğru hareket etmektedir. Şüphesiz yoksulluğu ortadan kaldırmak, İran'da İslam devrimi sayesinde gerçekleşen bir idealdir. Programın başında da belirttiğimiz gibi toplumun yoksul kesimlerine dikkat etmek, İmam Hümeyni'nin en önemli kaygılarından biriydi. Bu konu devrim lideri Ayetullah Hamenei tarafından da dikkate alınarak vurgulanmıştır. Sohbetimizin bu bölümünde İslam devrimi liderinin mahrumiyetlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin bazı açıklamalarına değinmek yerinde olacaktır. Ayetullah Hamenei adalete odaklanma ve toplumdaki mahrum kesimlere dikkat çekme konusunda şunları söylüyor.
Bugün İslam nizamında devletin tüm yetkilileri aşağıdan yukarıya tümünün hizmetkarı olan liderden, cumhurbaşkanından, bakanlardan, adli yetkililerden, meclis üyelerinden ve ülkenin dört bir yanındaki çeşitli yöneticilerden beklentileri Allah'ın dinini ikame etmek, adaleti yeniden sağlamak, yönetmeliklerin uygulanmasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırmak, en çok ilgiyi toplumun yoksul, mustazaf ve fakir kesimine yöneltmek, tıpkı Emirül Müminin Aleyhisselam'ın yaptığı gibi takva sloganını kişisel ve kamusal sloganları haline getirmektir. Bu bizim görevimizdir.
Ayetullah Hamenei ayrıca yoksulluğu ve mahrumiyeti ortadan kaldırmayı İslam Cumhuriyeti nizamının en önemli meselelerinden biri olarak görerek şöyle buyurmuştu. Teşkilatımızın ve İslam Cumhuriyeti nizamının en önemli meselesi toplumda yoksulluğu ve mahrumiyeti ortadan kaldırmak için çaba göstermek ve mustazaf ve yoksul kesimleri desteklemek ve onlara yardım etmektir. Gerçekten de programların doğruluğu bununla ölçülmeli ve bu konu takip edilmeli ve diğer işler sonraki önceliklere yerleştirilmelidir. Toplumun yoksul ve mustazaf kesimleriyle ilgili işler ki sayıları da çoktur, hakkaniyet ve adalet açısından temel bir hareketi gerekmektedir.
Evet değerli dinleyiciler, İslam devrimi yalnızca siyasi sistemi değiştirmeyi değil, aynı zamanda daha adil ve eşit bir toplum inşa etmeyi de amaçladı. Yaptırımlar ve dayatılan savaş gibi tüm zorluklara rağmen yoksulluk ve mahrumiyeti ortadan kaldırma yönünde önemli başarılar kaydetti.
Bizleri Tahran Radyo Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
İran Radyo Podcast. Sabah olmuş, Buhara şehrinde güneş daha yeni yeni doğmuştu. O dönemde Buhara, Samani Hanedanı'nın başkentiydi. Samani yönetiminin kapsamı günümüzün Doğu İran'ı yanı sıra bugün Türkmenistan Cumhuriyeti ve Afganistan olarak bildiğimiz ülkeleri de kapsıyordu. O dönemde bu toprakların tamamı İslami İran'ın bir parçasıydı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/TR web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Sabah olmuş, Buhara şehrinde güneş daha yeni yeni doğmuştu. O dönem Buhara, Samani Hanedanı'nın başkentiydi. Samani yönetiminin kapsamı günümüzün Doğu İran'ın yanı sıra bugün Türkmenistan Cumhuriyeti ve Afganistan olarak bildiğimiz ülkeleri de kapsıyordu. O dönemde bu toprakların tamamı İslami İran'ın bir parçası sayılırdı. Sabahın ilk saatlerinde birden Buhara kentinin sokaklarında dört nala koşan at sesleri duyulmaya başladı. Atlılar hızla Abdullah Mustofi'nin ya da Samani Sarayı'nın büyük muhasebecisinin evine doğru gidiyorlardı. Az sonra Abdullah'ın evinin kapısı çalındı. Abdullah'ın eşi Setare pencereden sokağa baktı ve endişeyle şöyle dedi. Abdullah, kalk, Buhara hükümdarının elçileri kapıyı çalıyorlar. Abdullah evin kapısına doğru koşarak kapıyı açtı. Onları selamlayıp hal hatır sordu. Ardından onlar şöyle dediler. Abdullah Bey, sizi sabahın erken saatlerinde rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Hükümdarın doktorlarının tavsiyesi ve Samani Sarayı'nın sadrazamının emri üzerine oğlunuz Hekim Pursina'yı hükümdar Nuh bin Mansur'u tedavi etmesi için onun yanına götürmeye geldik. Abdullah Evin kapısından henüz birkaç adım uzaklaşmamıştı ki Ebu Ali giyinmiş ve gitmeye hazır bir şekilde onların yanına doğru geliyordu. Yolda bu Ali hükümdarın hastalığının belirtileri, süresi ve daha önce yapılan tedaviler hakkında sorular soruyordu. Henüz hükümdarın yanına ulaşmadan bazı sonuçlara da varmıştı. Samane hükümdarını muayene edip başının ucundaki şurup ve ilaçlara da göz attıktan sonra tam da tahmin ettiği gibi hastanın sırtı ve yan tarafları şişmiş, teni koyulaşmış olduğunu gördü. Odanın köşelerine dağılan şurup ve ilaçları gözetlemek onun bilgisine ve teşhisine katkısı oldu. Samani hükümdarı göğsü ve yan tarafındaki şiddetli ağrılardan çok şikayetçiydi. Çok zorlukla nefes alıyordu. Yüksek ateşten ne dediğini bilmiyor, çok yorgun ve bitkin, sürekli sayıklıyordu. Bu Ali arkasında duran büyük sekreter, aynı zamanda hükümdarın toplantılarını düzenlemekten sorumlu olan Hacı Bisalara şöyle dedi. Ne diyorsam harfi harfine yerine getirin. Odanın güneye doğru olan pencerelerini açın. Güneş ışığının odaya girmesine engel olmayın. Yan odada olmak şartıyla sığ ve üzerlik tütsüsü dışında odadaki diğer şeyler hastalık sebebi sayılır. O yüzden bir an önce udlar, mumlar ve ilaçlar dışarı çıkarılması gerekir. Bu Ali hastasının sağlığına kavuşması için çok hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Fakat Hacı Bisalar'ın emirlerine uymakta tereddüt ettiğini görünce kendisi aceleyle pencereleri açtı, odadaki ateş ve tütsüleri dışarı çıkarmaya başladı. Bu sırada Hacı Bisalar önüne geçip endişe ve tedirginlikle "Bunlar uzman doktorun tavsiyesidir, hükümdarın sağlığı için gereklidir." dedi. Bu sözlerin üzerine bu Ali öfkeyle şöyle dedi. "Beni hükümdarı tedavi etmem için buraya çağırmadınız mı? O zaman ne diyorsam itaat edin. Hükümdarın canı tehlikede, ölüm kalım meselesi." Sarayın ünlü ve saygın kişilerinden biri olan Hacı Bisalar, bu 17 yaşındaki gencin sert bakışları ve hareketleri karşısında artık bir şey söyleyemeyip mütevazi bir şekilde "Tabii ki ne diyorsanız yapacağız" şeklinde karşılık verdi. Bu Ali büyükçe bir yatak, birkaç adet temiz beyaz bez ve 2-3 becerikli yardımcıya ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle devam etti. "Şu yazdığım ilaçları ve yağları çabucak getirin. Sonra da bana saray eczanesinin nerede olduğunu söyleyin. Gelip ilaçların ve yağların hazırlanmasını bizzat denetlemem gerek." Bu Ali'nin gözetimi altında her şey en kısa sürede hazırlandı. Yardımcılar hükümdarın vücudunu yarım gram haşlanmış söğüt kabuğu, hatmi ve diğer bazı bitkilerin kökleriyle yıkayıp kuruladılar. Daha sonra onu yapılan diğer yağlarla vücuduna masaj yaptılar ve hükümdara yeni kıyafetler giydirdiler. Sonra da temiz beyaz bir beze sürülen gri bir merhemi sırtına, yan taraflarına ve göğüs kısmına bağladılar. Hacibin dışında herkes odadan dışarı çıkarıldı. Bu Ali hazırladığı şerbeti yavaş yavaş hükümdara içirdi. Ardından birkaç kez hükümdarın nabzını kontrol edip kulağını da göğsüne dayayarak nefes alışlarını saydı ve sonra yatağın kenarından ayağa kalktı. Bu yöntem hükümdarı epeyce rahatlatmış ve 20 gün boyunca mahrum olduğu huzur ve derin uykuya dalmasına neden olmuştu. Bu Ali perdeleri çekerek salondan dışarı çıkıp saray hekimleriyle görüşmeye gitti. Hükümdarın odasının yakınlarında sadrazam oturuyor ve hükümdarın özel hekimleriyle konuşuyordu. Bu Ali içeri girdiğinde onu tanıyan bazı kişiler ayağa kalkıp onu karşıladılar. Henüz yeni ve tecrübesiz olan bazı genç hekimler de öylece bakıp durdular. Vezir bu Ali'ye oturması için yanındaki yere işaret etti. Fakat o mütevazi bir şekilde kapının önünde diz çöktü. Vezir, "Neden geç kaldınız? Sabahtan beri seni bekliyoruz." dedi. Bu Ali şöyle yanıt verdi. "Ben sabahın ilk saatlerinden beri hükümdarın baş ucunda onu tedavi etmekle meşguldüm. O sırada oradakiler arasında büyük bir gürültü ve kargaşa yaşandı. Onlar şöyle diyorlardı. Bizim onayımız ve denetimimiz olmadan hükümdarın yanına giderek usta hekimlerin işine müdahale etmişsin. Öyle mi? Sen bu konuda bir makam mevki sahibi değilsin ki." Bu sözlerin üzerine bu Ali çok sert bir ifadeyle şöyle dedi. "Hekim kıyafeti, mevki makam hiçbir hastalığı tedavi edemez. Hastalıkların tedavisi ancak ve ancak ilim, tecrübe, doğru teşhis ve zamanında müdahale gerektirir." Bu sözleri duyan hekimlerden biri öfkeli bir şekilde şöyle dedi. "Hükümdarı sizin tedavi etmenize karşı çıkmakta haklıymışız. Vezirin senin gibi tecrübesiz bir genci hükümdarın tedavisi için çağırmaktaki ısrarını da anlayamadık doğrusu." Vezir hekime sert bir ifade ve üzüntüyle şöyle dedi. "Neden kıskançlık yapıyorsunuz? Hem de hükümdarımızın hayatı söz konusu olduğu böyle bir zamanda. Siz eğer gerçekten ilim ve adalet sahibi olsanız ona kusur bulmazsınız. Onun sözlerinin neresi yanlış? Söyleyin bakalım." Ardından da Pursina'ya dönerek "Kralın hastalığına ne teşhisi koydun?" diye sordu. Bu Ali kalabalığa hitaben şöyle dedi. "Elbette ki ben tecrübeli ve benden büyük hekimlerin işine kusur bulamayacak kadar gencim. Fakat gerçek her şeyden önde gelir. Ben sarayın büyük hekimlerinin koydukları diğer teşhisleri onaylamıyorum." Ardından hükümdarın hastalığının yanı sıra muhtelif hastalıklar ve sebeplerinden bahsederek belirtiler ve tedavi yöntemlerinden bahsetti. Bu Ali'nin anlattıkları oradaki hekimler için oldukça yeni, aynı zamanda o kadar eksiksiz ve kapsamlıydı ki herkes büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla dinlemektelerdi. Bu durumdan oldukça hoşnut olan vezir, bu Ali'den hükümdarı tedavi süreci bitinceye kadar sarayda kalıp hekimlik görevini üstlenmesini istedi. Bu Ali etrafına şöyle bakanıp beyaz elbiseye işaret ederek, "Resmi hekimlik kıyafetim olmadan sarayda nasıl hekimlik yapabilirim ki?" diye cevap verdi. Bu sözlerin üzerinde oradakiler gülmeye başladılar. Hekimlerin en başı olan adam ayağa kalkıp altın işlemeli kıyafetini üzerinden çıkarıp bu Ali'ye takdim etti. Ardından büyük bir sevgi ve şefkatle, "Sen bu büyük ayrıcalığı hak ediyorsun," dedi.
Thank you.
Evet, bu olaydan tam 2 ay sonra Samani hükümdarı sağlığına kavuşmuştu ve sıra genç hekimi ödüllendirmeye gelmişti. Büyük bir davet düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren saray girişinin önünde saray çalışanları ve hizmetçiler rengarenk ve desenli kıyafetleriyle hazır bulunup birbiri ardı sıra gelen şehzadeler, alimler ve hekimleri saygı ile karşılama töreni düzenlemekteydiler. Sarayın geniş verandası ipek halılar ve ipek perdelerle süslenmişti. Samanilerin 7. hükümdarı olan Nuh bin Mansur'un tahtı meclisin tam baş köşesindeydi. Şehzadelerin koltukları da kralın tahtının her iki yanında bulunmaktaydı. Meclisin bir tarafında bakanlar, memurlar ve ordu komutanları, diğer tarafında ise alimler, şairler, hatipler ve kralın hekimleri yerlerini almışlardı. Hükümdar meclise girip tahta oturduğunda orada hazır bulunan herkes kralın sağlığına kavuşması ve tamamen iyileşmesinden dolayı mutluluklarını dile getirip tebrik ettiler. Hükümdar öncelikle sağlığına kavuştuğu için Yüce Allah'a şükredip başta özel hekimler olmak üzere herkese teşekkür etti. Ardından bakışlarını hekimlerin bulunduğu yöne çevirerek o tanıdık çehreyi aradı. Fakat her ne kadar aradıysa da o kişiyi onlar arasında göremedi. Şairlerin ve hatiplerin şiirleri ve konuşmaları henüz bitmemişti ki salonun merdivenlerinden yakışıklı, hoş endamlı bir genç içeri girip onlara doğru yaklaşarak hükümdara selam ve hürmetlerini bildirdi. Bu genç ve yakışıklı adamın üzerindeki altın işlemeli kıyafeti ona ayrı bir cezabiyet vermiş ve tüm dikkatleri kendine çekmişti. Yeni gelen genç elinde bir kitapla oturmak için salonun bir köşesine geçerken hükümdar hekim tanıdık şehresini fark edip birden "Aziz Pursina, biraz geç kaldın ama şöyle geç" diye buyurdular. Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah bin Sina olarak tanıtılan bu genç biraz ilerleyerek tevazu ile "Yüce hükümdardan affına sığınırım, hastanın hayatı tehlikedeydi" dedi. Bunun üzerine hükümdar tahtın merdivenlerinden inip elini Pursina'nın omuzuna koyup onun yardımları ve bilgeliğini övüp takdir etti. Hükümdar, hekimlerin yanına doğru yaklaşarak Sağlığıma kavuşmamda öncelikle Yüce Allah'ın lütfu ve siz hekimlerin beceri ve bilgeliğinden kaynaklandığını biliyorum. Elbette ki sizler hak ettiğiniz ödülleri alacaksınız. Bunun dışında özel bir isteğiniz veya herhangi bir talebiniz var ise onu da burada yerine getirmek isterim. Elbette ki ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi her zaman bana söyleyebileceğinizi de belirtmek istiyorum. Hekimler hükümdara teşekkür ederek ihtiyaçlarını daha sonra söyleyeceklerini belirttiler. Fakat Ebu Ali bir şey söylemiyor, öylece sessizdi. Hükümdar bu Ali'ye dönerek şöyle dedi. Pursina, sen neden bir şey söylemiyorsun? Senin bir ihtiyacın yok mu? Bu Ali başını önüne eğerek şöyle cevap verdi. Efendim, müsaadeniz olursa ihtiyaçlarımı şimdi söyleyeceğim. Sonra da oradaki diğer hekimlere bakarak şöyle dedi. Büyük hükümdarın da buyurduğu gibi, hükümdarımızın sağlığına kavuşmasında Yüce Allah'ın lütfundan sonra şüphesiz geçmiş bilim adamlarının, alimlerin kitaplarda toplanan, nesilden nesile aktarılan ve bizim elimize ulaşan bilgi ve tecrübelerin çok büyük etkisi vardır. Zira kitap bir öğretme ve öğrenme aracı olup, geçmişteki görüş ve düşünceleri gelecek nesillere aktarmak için bir vesiledir. Hükümdar güler yüzle, bir kitap istediğin aşikar. Sonra Pursina'nın elindeki kitaba bakarak, söyle bakayım bu elinde tuttuğun kitap nedir diye sordu. Pursina kitabı hükümdara takdim ederken şöyle dedi. İnsan vücudunda görünen ve gizli olan manevi güçler veya kuvvetler hakkında yazmamı istediğiniz kitaptır. Şimdi bu kitabı size takdim etmek istiyorum. Hükümdar büyük bir sevinç ve mutlulukla kitabı eline alıp heyecanlı ve şaşkın bakışlarla bu Ali'nin omuzlarını sıkarak şöyle dedi. Bu kadar çabuk mu? Henüz bir hafta olmadan yazıp bitirdin mi? Beni gerçekten çok mutlu ettin. Şimdi söyle bana hangi kitabı istiyorsun? Bu Ali şöyle karşılık verdi. Herhangi bir kitap istemiyorum. Benim en büyük isteğim ve arzum Samani hükümdarlarının sarayındaki kütüphaneden istediğim zaman ve süre içerisinde faydalanmama izin vermenizdir. Tek isteğim budur. Hükümdar onun önünde durup zerafet ve nezaket dolu bir bakışla şöyle dedi. Pursina, senin ihtiyaçların ve arzuların da bütün işlerin ve isteklerin gibi benzersiz ve şaşırtıcıdır. Bu da senin yüksek çaban ve gerçekleri arayıştaki azim ve iradenin göstergesidir. Ardından sözlerine şöyle devam etti. 7 bölgede eşi benzeri olmayan Samani Kütüphanesi'nin idaresini senin hizmetine sunuyor, ömür boyu onun liderliğini sana devrediyorum. Ayrıca mal varlığımın bir kısmını kütüphanenin masrafına, araştırmacılarınızın ve yardımcılarınızın hizmetine sunuyorum. Şüphesiz ki hekimlik ücretinin çok naçiz olduğu ve sadece kitap okumak ve çalışmakla ödenmesini isteyen tek hekim sensin. Bu Ali başını öne eğip gururlu bir ses tonuyla şöyle cevap verdi. En kıymetli maaşı aldım. Zira bu düşük hekimlik ücreti benim en büyük dileğimdi. Evet değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Lütfen görüşlerinizi 0-098-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer, lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi 0-098-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin resmi web sitesi hamenei.ir sosyal medya hesabı üzerinden Filistin'le ilgili bir mesaj paylaştı. Mısır Dışişleri Bakanlığı Kahire, Filistinlilerin transfer planının bir parçası olmayacağını bildirdi. Gazze Kurtarma ve Yardım Kuruluşu Sözcüsü, evlerine dönen evsizlerin enkaz altında kalan şehitlerin cesetlerinin yanında yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti. Amerika'daki Filistin yanlısı hareketin önemli isimleri Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik son dönemdeki tutumunu kınadı. Nükleer silah İran İslam Cumhuriyeti'nin doktrininde yer almıyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz.
Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.